Ayrım 9.
Anlaşmış gibi kapıya bakıyorlar. Hayır, ne olur, sizi tanımıyorum. Çünkü her yeni parça ile birlikte başka bir çifte öykündüklerini görüp bu ne zenginlik demek zorunda kalıyorum. Artık öbür yerimi alsam, bu yerden kaçsam, hak edebileceğim bir yoksulluk, baş kaldırabileceğim bir yer bulsam. Hazır müzik bitmişken, hem susamışım da, lokanta başımı yeterince döndürememiş, sarhoş olmak, kimseye göstermeden dağıtmak istemişim. Adam, şurada omzunda bir benin varmış senin. Yeni görüyorum, çok hoş diyor kadına, belki yeni bir şey söylemiş olmak için. Kadın hep vardı diye eski bir şey söylemeye yeltenince adam, ben yeni görüyorum ama, hadi yeter, kasma artık kendini, gülümse biraz diyerek barışmak istiyor. Kadın, burası yeri değil, çek elini diyerek karşı çıkıyor. Sanki başka bir zamanda tutsak biri var, o gitse öpüşecekler, sarılacaklar birbirlerine diyorum. Öyle biri yok, öpüşün, sarılın diye haykırmak istiyorum ama sesim çıkmıyor. Biliyorum, dargın yatacaklar bu gece. Hiçbir şey öyle uzun uzadıya sürmez kızım. Yarın barışırlar. Kim bu çift? Yitik yüzük alıştırmaları. Aldırmayın. Arada konuşurum ben böyle. Özelliğimi gözden çıkarabileceğim çiftler bulurum kendime. Kovulmaktan garip bir zevk duyuyor olmalıyım. Çocuğum olmadı. Yapamadım. Boşandım. Annemin evine taşındım. Hastaydı, ona baktım. Bol buharlı kış pencerelerine dayadım yüzümü. Cam yüzde korkunç izler bırakıyor. Ama iyileştim İlhan Bey. Artık iyileştim. Bakın, buraya tatile geldim. İyiyim. Öyleyse hadi bakalım, soldaki evin damında bir kadın yorgan kaplıyor olacak. Evet, böyle bir kadın var. Yorgan da kışlık herhalde. Bu eve dair yüklükleri olan güzel kokulu hayaller kurabilseniz. Kurarım efendim. Dedim ya, iyileştim. Her an yaşayabilirim, inanın. İnanıyorum, dürüstlüğünüzü benim kadar kimse takdir edemez. Anladım, bilgi vaktiniz geldi. Başlıyorum. İlk hamle, kadın bacaklarını sarı yıldız desenli koyu lacivert bir yorganın altına uzatmış. Olabilir, yorgan böyle kaplanır ama gene evin dışındayız, hava sıcak da. Buralarda evlerin içi dışından daha serindir diyebilirdim ben ama neyse, açık hava kadına iyi geliyor herhalde. Bana da iyi geliyor. Yorganın kucağındaki bölümünü büzüp iğneyi yüksüklü parmağıyla yorganı hızla iki kez batırıp çıkardıktan sonra kalçalarını sağa sola oynatarak az öteye kayıyor kayın. Kalçalarını oynatıyor değil mi? Evet, hem de ne oynatma, görülecek şey. İğneyi sanki evin arkasını çeviren çamlıktaki belli bir çam ağacının tepesine, bir meraklının kem gözlerine ya da meçhul bir açının içine yerleştirilmiş kara göz perdesine doğru yüksüklü parmağıyla yampiri çekerken bu yaz sabahının tadını çıkarıyor. Hem çalışıyor hem de keyif çatıyor diye düşünüyorum efendim. Başka şeyler de hissediyordur, az değildir o. Eli yüzü düzgün mü? Düzgün de laf mı İlhan Bey? Trenin uzunluğunu yorganın ucuna göre ayarlamış olmasın, bakın bakalım. Yorganın ucuna doğru kaydıkça kolun gitgide daralan açısından trenin sonunun yakın olduğu anlaşılıyor. Treyi ölçmüştür. Benim bildiğim o kadınsa eğer böyle ayrıntıları savsaklamaz, iplik harcamaz. Bakın bakalım, yorganın ucunda yanağını yorganın üstüne dayayacak. Gözleri bizden yana kayarken treyi diliyle yakalayarak iğnenin ucuna yakın bir yerinden bembeyaz parıldayan dişleriyle koparacak mı? Biz şimdi iğneye yeni bir tire geçirmeye geliyor sıra diye düşünürken bir çay kaşığı çınlaması duyulacak mı? Baksanıza, bakıyorum. Peki yorganın ucuna bir çay bardağı bırakılmamış mı? Evet İlhan Bey, bırakılmış. Çay bardağına benzeyen cam gibi saydam bir pırıltı görüyorum. Kaşığı göremiyorum, güneş vuruyor üstüne. Bu bir mucize mi yoksa diyorum. Değil, bacakları hiç uyuşmamış gibi yerinden kalkacak, çayından bir yudum alacak, sekerek yorganın öteki ucuna gidecek, bardağı yere bırakarak ara verdiği işinin başına çoktan döndü İlhan Bey. Tahmin edilebileceğiniz gibi bu yorgan kaplama işinin dört yudumluk molası. Tire göz kararıyla da olsa ölçülmüş, besbelli. Kıskandınız değil mi? Kıskanmam gerekiyorsa kıskanırım. Ömrünüzde bir kez olsun yorgan kaplamış olsaydınız kıskanmazdınız. Anladım, azarlamayın. Kadının göremediğim bir yerinde bir çengelli iğnenin ucunda kem göze karşı nazar boncuğu niyetine taşıdığı sihirli bir boncuğu taş olabileceğini düşünüyorum. İtiraf ediyorum. Aferin size, saplantılarınıza sadıksınız. Yolda kaybettiğiniz yüzüğünüzü hatırlamış olacaksınız. Sadece düşlediğiniz ve artık gerçekte de var olan başkasına ait gizli bir taşın kaybettiğiniz yüzüğünüzü birden bütünüyle değersiz bir şey yapıp çıkmasına, kendinize ait sandığınız bir şeyi bu kadar kolay gözden çıkarabilmiş olmanıza içerliyor olacaksınız. Evet İlhan Bey, doğrusu içerliyorum. Şu fakir daha iyi şeylere layıktı diyorum. Beni güldürmeyin ve pişmanlıklarınıza dikkat edin. Suçlusunuz, kendinize gelin. Kadın ipliği iğnenin deliğinden geçirirken göz göze geleceksiniz. Bu zamanla ilgisi olmayan bambaşka bir an olacak, anladınız mı? Anlayacağım. Anlaşılmayacak ne var bunda? Hadi bir şey sormak istiyorsunuz. Bir saniye İlhan Bey, izin verin bir nefes alayım. Kışa mı hazırlanıyorsunuz diyecektim ama beceremedim. Tutup kışa mı hazırlık dedim efendim. Olsun, kadın muzip bir kız çocuğu gibi gülümsemedi ki. Yemenisini alnına çekerek seslenmedi mi peki? Bekliyorum İlhan Bey, kesin bir şey diyecek artık. Sabaha karşı serinlik çıkıyor da üstümüze çekiveriyoruz. İçerilerde durulmuyor gari. Damda yatıyoruz diyor efendim. Ne dediği hiç önemli değilmiş gibi konuşuyor değil mi? Evet, sanki derin derin içine çektiği bir keyif sigarasının dumanını sesinin kalender ahengiyle havaya savuruyor. Sonra da gözlerini dikip dumanına bakıyor. Gerçek bir cevap veriyor. Tam bir uyum. Kadın sanki kurtarılmış İlhan Bey, şu benim kasvetli hayatımdan kendi özgür iradesiyle kaçmış. Nasıl hayret ediyorum bilseniz. Hayır, onu ben kurtardım. Kendi iradesine gelince kendi iradesi olamaz. Bu kadında gözüm vardır benim. Zaten hep böyle göz kararıyla denk getirir tiresini. Uzaktan gerçek bir masumlukla ayartmaya bayılır. Hadi bu kez de bahçeyi sulayan şu biçare kocasına seslensin. Az rahatsız etmemişti herif sizi. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma gidiyor bu ihanet. Gel de çayını iç gari, çürüttün fidanları. Hah, gel de çayını iç gari, çürüttün fidanları. Ah, bilmez miyim? Köz köz gidecek adamcağız. Ne güzel çağırıyor değil mi? Evet İlhan Bey, ama sizi çağırmıyor, kocasını çağırıyor. Olsun, bu seslenişle kendinizden geçebilir misiniz? Siz bana onu söyleyin. Bilmiyorum, sanki onun yerine konuşuyormuşuz, onu aldatıyormuşuz gibi geliyor. Hem şimdi gidip onu ne diye durup dururken rahatsız edelim. Tatsız bir şey yapıyoruz. Tam tanımadığımız birini oyunumuza katmaya çalışıyoruz. Onunla ilişkimiz çarpık. Bakın iğnene battı. Batacak tabii. Beni gene kocasıyla aldatıyor. Alışkanlıktan olacak, ben kaptırıyorum doğrusu. Komşu derim ben ona, komşu. Sen de temel bir şey eksik kızım. Evet İlhan Bey, sizde değil bende temel bir şey eksik. Bilin bakalım. Bana olan sevginde bir şey eksik. Sevginde haklı çıkamıyorsun, göze alamıyorsun. Ne güzel sırtın varmış senin. Yapmayın İlhan Bey, bir şey yapmıyorum ki, biz baba kız sayılırız artık. Hayır, dost kalalım. Namaz kılmasını bilir misin sen? Bilmem ama kılanları seyretmekten hoşlanırım. Hep gizli, ayartıcı bir duaları varmış, kimsenin duymadığı bir şey mırıldanıyorlarmış gibi gelir. Ayakları üşüyenler ayaklarını birleştirirler. Göğüslerini yere değdirenler de göğüslerini yere değdirirler. Bir alıştırmadır bu. Yere kapanmak güzel olmalı. Denizin karşısında secde etsen. İnanç zamanla yitiriliyor. Hayır, inanç insanın çıkış yolu olmadığını görmesi ve yaratılışı sevmeyi öğrenmesidir. Yaratılış sevilir mi? Anlamsız sorularla oyalanma. Sevilecek başka ne var? Seni yaşatacak kutsal öz bilgiyi içinde bulmaya çalış. Güç olanın ardından git. Tanrı acıyı iyi kuluna verir. Kutsal olan insanın her şeyden önce kendine söyleyebildiğidir. Barışabiliyor musun? Sevebiliyor musun? İlhan Bey bana sahip çıktıktan sonra öğleye doğru bir tuhaf aile geldi. Pansiyonun önündeki iskeleye yanaşan motordan indikten sonra kimsenin görmediği bir cenaze alayının yürüyüş temposuna ille de uymaları gerekiyormuş gibi, kimseyi tanımıyor olmanın verdiği, sanki doğuştan edinilmiş bir il merkezi resmiyetiyle selam vermekle vermemek arasında bocalayarak, ağır tören adımlarıyla önlerine bakarak yürüdüler. Adlarını 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun sahilde koşuşup çığlık çığlığa bağırmasından öğrendiğim Cimcimeler ailesi, kendilerine adını veren küçük köpek sayılmazsa 3 kişiden oluşuyordu. Motordan iniş sırasına göre önde hem deniz kıyısı hem de şehirde giyilebilecek koyu gri, üstüne kırmızı mavi çizgili emprime elbisesiyle elleri boş yürüyen yaşlı babaanne, uçuk pembe saçlı, zayıf, esmer, asık suratlı bir kadın, arkada babaannenin çocuğun yapmadığı bir tatil ödevini hadi birlikte yapalım demek ister gibi uzattığı eli bir türlü tutmayıp sıkıntısını elini kolunu kocaman sallayarak gösteren, gülüyor mu, sırıtıyor mu yoksa tilkli mi belli olmayan kısa pantolonlu, sandaletli, pek az insana şirin görünebilecek 8-9 yaşında tombil bir çocuk. En arkadaysa sigarasını, gazetelerini, ailenin plaj çantalarını gerçek bir hokkabaz gibi hiç teklemeden bir elinden ötekine geçirerek yürüyen tüccar. Olmadı aylak denebilecek tatil yorgunu, bezgin, mahcup baba. Aileye adını veren cimcime ise kaynağı meçhul bir rezalet ya da felaket sonucu üçlünün mirastan reddettiği pahalı bir sıradanlığı kendi ilkel ve ucuz canlılığıyla bir türlü bağdaştıramamış olmanın verdiği telaşlı sevecenliğiyle kısa kuyruğunu kıçına çarparak önden gidiyor. Neferlerini, emir erlerini çoktan yitirmiş olan bu kibir ya da yas protokolüne neden hala görevde tutulduğu kestirilemeyen sikletten düşmüş bir koruma görevlisi gibi yol açıyor. Sıradan insanların yaşadığı kendi boyun aşan bir dünyaya zorla da olsa kabul edilmeleri için sanki insan hayvan üstü bir çaba harcıyor, gidilecek yönü tam kestiremediğinden olacak, canhıraş çığlıklar atarak önden koşturup geri dönüyor, onun bunun dizine sıçrıyor. Cimcimenin aileye hangi vesileyle girdiği belli değil İlhan Bey. Büyük ihtimalle çocuk öksüz, yalnız kalmasın, oyalansın diye ya da köpek karşı konulamayan bir zorunluluk sonucu sahiplenilmiş, belki de insana değil hayvana duyulan merhamet bu bilmiyoruz, kanıksanmış, benimsenmiş zavallı. Görüldüğü kadarıyla cimcimenin aile içinde özel ilişki kurduğu kimse yok. O gün karnını kim doyuracaksa ona gidiyor. Babayla çocuk cimcimenin daha çok kendilerine düşkün olduğunu göstermek istemelerine karşın cimcimenin yemeğini hep babaanne veriyor. Aile bireyleri günü sanki soy bilimin yeni bir çığır açacağı dönemin özlemiyle geçiriyorlar. Zaman aile dostu üstün zekalı bilgiç bir dehanın yeni bir insan boyu yaratacağı vakte kadar askıya alınmış gibi yeni gelişmelere gebe tanıdık dünyalarında şimdilik beklemekle yetinir görünüyorlar. Çevrelerine işlerine geldiği sürece büyük bir sevgisizlikle geçici olarak adet yerini bulsun diye ama gene de büyük bir kibarlıkla katlanıyorlar. Evet etraf kötü, yemekler pis, çocuk da anasız sayılır ama ne yapalım? Oğlum bakar mısın bu bardakta dudak izi var değiştirin mikrobun bini bir para. Hanımefendi siz de tatildesiniz herhalde. Bu sözler kimsenin ağzından çıkmıyor. Herkes çok değerli bir ketumluğu sürdürmeye hiç zahmet çekmeden sadece yüzünü gözünü oynatarak da olsa başarmış İlhan Bey. Babaanne herkes gibi esas seyir alanına doğru denizi görecek şekilde benden iki masa öteye oturdu. Oğlunu da karşısına oturttu. Ama adam çok geçmeden iskemlesini 90 derece denize döndürdü. Büyük bir ustalıkla çaktığı kibritinin ateşini avucunun içine saklayarak dumanını dudağının kenarından havaya savurduğu bir sigara yaktı. Kapağı saman kağıdıyla kaplanmış bir kitabı sanki içindekileri kimseye göstermek istemiyormuş gibi açıp okumaya başladı. Bir gözü kapalı okuyor. Sanki eline başka bir kitap tutuştursak ifadesi değişmeyecek. Acaba ne okuyor? Size ne? Onlar da sizin gibi denizin karşısında seyre dalmış, kendilerine hararetle tavsiye edilmiş olan bir tatil yerinin köhne sahnesinde herhangi bir oyunu izlemek için yerlerini aldıklarına göre öğreneceksiniz de ne olacak isterseniz düşünüyor olsun. Ben tam anlatayım diye çabalarken siz tutup beni paylıyorsunuz. Neyse. Cimcimelerin sevgiye ilişkin tahmini mümkün olmayan öteki yatırımları dışında bu dünyadaki manevi tek değerleri kollarını kocaman açarak yürüyen büyük adam suratlı bu tombul erkek çocuk. İkindiye doğru cimcimenin gösterdiği taşkınlığın kurbanı olan sabahki küçük kızın annesine, babaanne, köpeğin bütün aşılarının tamam olduğunu, kadın isterse yarın aşı kağıtlarını getirip gösterebileceğini söylemek zorunda kaldı. Babaanne ile cimcime arasında açığa vurulmamış gizli bir utanç ilişkisi var anlaşılan. Babaanne ailenin sevgi açığını aşırı sevecenliği ile dışarı vuran cimcimeden, cimcime de babaannedeki sevgisizliğin öteki yüzünü oluşturan, bu arada bir ucu da kendine dokunan hastalıklı çocuk düşkünlüğünden utanıyorlar gibi. Babaya gelince kendi çocukluğu sık hatırlatıldığından olacak, beceriksizliğinin ya da gizli dehasının kurbanı olarak gördüğü oğlunu sanki belli bir yaştan sonra gözden çıkarmışa benziyor. Oğlu yerine evlat edilmiş olduğu bulaşıcı, kasvetli bir çaresizliği, yanından eksik etmediği büyük işler başarmış bir dost gibi herkesle tanıştırmaktan marazi bir zevk alırcasına. Kan göremeyen adamlardan olmalı. Bilmiyoruz. Çocuk faydalı, zararsız, estetik oyunlardan hoşlanıyor. Cimcimenin tek tek kokladığı büyücek taşları bir naylon torbaya dolduruyor. Getirip pansiyon bahçe kapısının önüne yığıyor. Taşları özenle toprağa gömerek kimsenin ayağının çamurlanmayacağı bir eşik hazırlama ödevini büyük bir ciddiyet ve masumlukla yerine getiriyor. Yüzü çamur içinde kaldıkça babaanne yerinden kalkarak elindeki patiska mendille çocuğun yüzünü kızartıncaya kadar silmek zorunda kalırken tıpkı çocuk gibi yüzünü buruşturuyor. Anlaşılan çocuk büyüyünce gerek Trakya, gerek Bizans, gerek Ege'ye etrafı az serpiştirilmiş, antika eşyalar yardımıyla değerlendiren evler tasarlayacak, hastaneye benzeyen, az fakat öz düzenmiş, düz ayak, ağırbaşlı zengin evleri yapan bir iç mimar kesilecek başımıza. Artık beni de buradan söküp bir bahçe köşesine, süs bitkilerinin yanına koyar da gelmiş geçmiş bir tatil vaktinin medarı iftarı, kutsal simgesi olur, kurtulurum. Buraların coğrafyasını bilmeyenler karşısında oturdukları denizi açık deniz sanıyorlar. İnsan bir yere böyle bir iki günlüğüne gidince ben hep burada yaşamış gibi hissediyorum kendimi. Sıcak bulutu göz aldatıyor. Karşı kıyıda güneşin altında kavrulan ören yerleri olmalı. Anlaşılan cırcır böcekleri bu gidişle hiç susmayacak. Ne karşı kıyının ören yerlerinde ne de burada meçhul bir vesilenin sürekli kaçırıldığı, herkesin birbirine ya da denize bakıp durduğu bu pansiyonda. Doğanın cırcır böceklerinin ağzından konuştuğunu düşündünüz mü hiç? Susun artık İlhan Bey lütfen. Benim yerine konuşmanızın bir anlamı olsa anlayacağım. Binden şeyleri safım diye başıma kalkmaktan tuhaf bir zevk alıyorsunuz. Sizin göz koyduğunuz damdaki kadın yorgan kaplamayı çoktan bitirdi. Çaya çağrılan bahçıvan kocayı sorarsanız usturupluca paylanıp işinin başına döndükten sonra benden yana kesinlikle bakmamak gibi zıt bir davranış biçimi seçti. Anlayamıyorum. Şikayet etmeyin, düşünün. Sanki hep biz gizlediğiniz ve isteyip istemediğimizi tam bilmediğimiz bir şeyle cezalandırılıyorsunuz. Gerçek uzun bir yolculuktur. Siz bir pişmanlık devralmış olmalısınız. Neyin pişmanlığı? Kendini kaptıramamış olmanın, sevgisizlik ve çaresizliğin pişmanlığı. Hayatınız tıpkı kaybının düşüncesiyle oyalandığınız yüzük gibi bir sus payı belki. Eskiler hakkı sükut derlerdi. Bunu bilmek bir şey değiştirse keşke. Uzaktan sanki yoğun sıcak bulutunun içinden boğulur gibi yapan bir kadın kahkahalar atarak neşeli bir sesle Allah belanı versin diye nara atıyor. Sonra bir çocuk ağlaması duyuluyor. Ardından ikindi uykusundan yeni uyanmış, mahmur, çağnoz gibi yürüyen orta yaşlı bir adam barın arkasında pinekleyen garsona "Canım bir soğuk bira versene" diye seslenerek kusursuz, neredeyse doğal bir bıkkınlığı yüzyıllardan beri sürmekle birlikte hiç geçmemiş ve hiç geçmeyecekmiş gibi yalpalayan, kendi halinde epeyce ehli keyif ancak aynı zamanda cefakar, durağan bir zamanın içinde sigarasını da sanki bir yardım balosunda çanağı yüksek tutar da bir bağış çeki bırakır gibi etrafına bakarak barın önüne sizin üstünüze fırlatıyor. Sanki suçlu kişiliğini daha önce gerçek bir uyanıklıkta birkaç kez prova etmek zorunda bırakılmış da mahmurluğunda da aynını yapıyor gibi. Bir anahtar şangırtısının ardından odalardan birinden civar kasabalardan birine ola ki daha serin, daha temiz, daha gölgelik bir koya denize girmeye giden bir ailenin gürültüsünü duyuyorum. Onlarla gidemez misiniz? Artık gitseniz ne olur gidin kızım. Gidemem İlhan Bey, sizle konuşmak istiyorum. Böyle hep burun burun olmak iyi bir şey değildir ama siz bilirsiniz. Cimcimelerin her sabah bu koya yaptıkları yolculuğun dönüşünü odanızda kitap okuyarak kaçırdığımızı düşündüğümden gün batımında sahilden ayrılmadınız, iyi yaptınız. Aile her gün neredeyse aynı saatte kıyıya yanaşan bir motorla bitişik koydan gelmekle birlikte sanki deniz aşırı zengin bir ticaret ya da yolcu gemisinden ilkellerin yaşadığı bu adaya ilk kez ayak basıyor. Hastalık korkusundan herhalde bitişik koyda kısa zamanda kurulmuş daha üstün bir uygarlığın suyunu, çayını, irili ufaklı pasta börekleriyle kurabiyelerini yanında taşıyor. Saat 6'ya doğru 3 cümle duyuyorum. Ben artık yoruldum. Halim kalmadı, tükendim oğlum. Bana söylüyorsun susamış diye. Ver içsin buranın suyunu, zehirlensin ne yapayım. Babaanne el ayak çekildikten sonra denize girmeyi seçmekle birlikte su çok soğukmuş gibi hala denize girememiş olan yanık tenli kadının ardından en az kadınınki kadar yapay bir ürkeklikle suyu usulca yararak ilerleyen delikanlının bacaklarına gözü kayarken yorgunluk değil de sanki büyük, gerçek bir ümitsizlikle söylüyor bu sözleri oğluna. Sesin tınısında sanki artık ne burada ne de orada, bitişik koyda kimse kimseyi şaşırtamaz, kimse kimseye güvenemez, kimse kimseye ayartamaz, kimse temiz bir denize giremez türünden bir felaket bilinci değil de, sevgisiz geçmiş uzun yılların sonucuna yakıştırılan şaşmaz bir korku ve baskı tecrübesinin kanıtı var ve bunu bilmekten, yalnızca bunu bilmekten başka çıkar yol bulunmadığının çaresizliği, seyrin ümitsizliği, bıkkınlığı, bedbinliği. Asgari müşterek, siz inanmayabilirsiniz, ben inanıyorum tükendiğine. Düpedüz tükenmiş babaanne, yorulmuş, bezmiş artık. Ben size bir şey söyleyeyim mi İlhan Bey? İnsanlar en çok kendilerinin, kendi tenlerinin farkındalar. Yani benliklerine kıstırılmışlar, kolay yaralanıyorlar. Ve bunu görmek korkunç ama sadece bacakları ya da sırtları güzel olduğu için ayartabiliyorlar kendilerini. Başka bir şey aramıyorlar artık. Korkuyorum. Korkularını da oynuyorlar belki. Nereden biliyorsunuz? Sanki biri sırtıma bir bıçak dayamış gibi birden arkama dönüyorum. Kim o? Bilmiyorum ama öğreneceğim İlhan Bey, öğreneceğim. Herkes için öyle bir an geliyor ki belki de büyük bir şımarıklıkla şimdi ölürüm ha diye meçhul birine gözdağı veriliyor. Bu hissediliyor ama sanki kimse ölmüyor. Hayat bütün gözleri kamaştıran takılar takmış, kocası kadar dünürünü de ayartmayı başarmış, geleceğe sağlama alarak savsaklamış zengin kasaba gelinleri gibi kırıtarak, salınarak, sırnaşarak, gülücükler dağıtarak kaçıp gidiyor. Şu kadın gibi yani. Evet bildiniz ama sonunda siz ve ben kalacağız burada. Dikkat etseniz çünkü sırtıma bir bıçak saplandığı duygusu gerçek. Yanıyorum, yanıyorum ateşi körükle. Gırtlağım kurudu. İçin, su getirsinler size. İçerim de tanıdığım insanlar birbirlerini en iyi durumda, uzaklığından hiç de şikayetçi olmadıkları adı sanı belirsiz, erişilmez bir gücün yarattığı bir güzelliğin seyrine doyamıyorlarmış gibi bakmaktan nedense utanmıyorlar. İyi ya yüceltilecek bir şey arıyorlar. Aradıkları insan değil, oyalanabilecekleri, oynayabilecekleri bir şey. Gözleri yeterince pırıltı saçıyorsa, seni yeterince aşağılayabilecek ya da yüceltebileceklerse ya da gerçekleştiremediğin şeyleri yükleyebileceksen sırtlarına, yakaladığın yerde kıstıracaksın onları ya da kıstırmayacaksın, kandıracaksın, kandırabildiğin kadar konuşacaksın. Yani acılarını seveceksin, başka yolu yok. Bu işler beklemiyor. En büyük acı zamanı askıya almak zorunda kalan, zamanı kışkırtan fakat bunu dile getirmeye gücü olmayan gizlenen acıdır. Hırsız acı, başka acıları çalan, başka zamanlarla çoğalan. Suskundur o, zaman gibi suskun. Evet, en iyi anlamda ilkelsin belki, güçsüzsün ama dürüst olman gerekir. Kendini adınla an ve zamana da de ki, sen demin burada yoktun, neden geldin, neden benim yersiz yurtsuz, yoksul zamanımın masumluğunu yitirmiş, o doğallığını olağan, benim tanıdığım bir şey, sıradan bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorsun bana. Neden tek bir ana, şu ana koyup gidiyorsun beni böyle, konuşsana. Üstüme alıyorum bu sözü, çünkü bilmiyorum. Ama gece denize vuran ay ışığı, tepemizdeki güneş, ayrıldığımız bir sevgili, ağlayan bir çocuk, satın aldığımız bir eşya ya da başını okşadığımız bir köpek. Haddinden fazla anlam yüklediğin o yüzüğü unutma peki, unutmuyorum. Bunların arasında bir fark yokmuş gibi yapıyoruz artık. Oysa fark var. Her gün hatırlatıyor kendini. Parçası olduğum bu düzensizliğin, bu gelip geçiciliğin tadını, acısını, güzelliğini, anlamını ortaya koyamayacak mıyım artık ben? Her şey bitti mi? Evet, beceremiyorum ama sürdürüyorum. Diyorum ki, bu güzellik, bu anlam, bu acı, bu tat, yaratıcısı insan değil de zaman olduğu sürece, yüzyıllarca uyuttuğumuz zamanın o korkunç tembelliği sayesinde gerçekten değerliymiş.